Hayatın sesleri. Haftanın son günündeki birlikteliğimizden hepinize merhaba. Başkent'ten Hayatın Sesleri programından selamlıyoruz yine sizleri. Bugün de sevgili dinleyicilerimiz. Programı bugün de sizler için Gülşen Ayvaz, Didem Öztaşbaşı ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Recep Özden var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Telefonlarımız 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları Türkiye'nin Sesi Radyosu, aynı zamanda Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
İçinden canım koşarak koşarak gel bana gel. O güzel gözlerini canım süzerek süzerek gel bana gel. Bu küskün yüzün gayrı gülsün canım, gülerek gülerek gel bana gel. Koşarak koşarak gel bana gel. O güzel gözlerini canım süzerek süzerek gel bana gel. Bu küskün yüzün gayrı gülsün canım, gülerek gülerek gel bana gel. Dayanamadım gayrı döndüm canım, diyerek diyerek gel bana gel.
15.09 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Prag Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Mehmet Taylan Tokmak telefon hattımızda. Hemen merhaba diyoruz kendisine. Efendim hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Evet, tatil aydınlatma projesinden dinleyicilerimizi haberdar etmek istiyoruz yine. Tatil için giden vatandaşlarımıza önerileriniz neler olacak, neler anlatacaksınız? Prag Büyükelçiliği'nin bu konudaki çalışmaları neler efendim?
Elbette bunları hakkında bilgi vereceğim. Fakat öncelikle Büyükelçimiz Sayın Ahmet Necati Bigalı ve tüm personelimiz adına İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen bu elim terörist saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz ve yakınlarına başsağlığı ve yaralanan yüzlerce vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Biz burada bir taziye defteri açtık. Malumunuz yaz ilan edilmişti.
Evet.
Dün Çek Parlamento Başkanı Jan Hamáček kendileri geldiler ve Çek halkı adına taziyelerini ilettiler. Ve halkımızda dayanışma içinde oldukları mesajını da verdiler.
Evet efendim.
İki ülke arasında ilişkilerimiz gayet iyi düzeyde. Herhangi bir önemli sorun bulunmamakta. Avrupa Birliği üyeliğimize de tam destek vermekteler. Bu açıdan Çek Cumhuriyeti'nin dost ve müttefik ülkeler arasında önemli bir ülke olduğunu biz değerlendiriyoruz.
Evet.
Tatil aydınlatma projesine geldiğimizde vatandaşlarımızın Türkiye'ye geçiş güzergahında genellikle Berlin, Dresden den sonra Dresden, Prag, Brno istikametine giderken Çek Cumhuriyeti'ni kullanmaktalar. Brno'dan Bratislava'ya, Slovakya'nın başkentine Bratislava'ya, oradan Budapeşte'ye geçiş yapıyorlar. Dresden'den sonra Çek Cumhuriyeti'ne girildiğinde yol kalitesi maalesef Almanya standartlarında değil. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında ülkeye girişte toplam 10 bin euro değerinde dövizle giriş serbestisi var. Gümrüğe deklare etmeden. Bunun dışında taşınabilecek malların da değeri kişi başına 300 euroyu aşmaması isteniyor. Bunlar gümrüğe beyansız ülkeye sokup çıkartılabilecek mallar. Bunun dışında da özel araçların vinyet, bandrol dediğimiz etiketlerden almaları gerekiyor ülke girişinde. Bunların da fiyatları farklı seviyelerde. Bir aylık vinyet yaklaşık 17 euro. Bildiğiniz gibi Çek Cumhuriyeti euro bölgesine dahil değil. Çek kronu kullanılıyor. 440 kron tutarında bu 17 euro. Eğer 10 günlük alınırsa 310 çek kronu. Burada yaklaşık 12 euroluk bir bedelle alınabiliyor bu vinyetler, etiketler. Bunun dışında yaz döneminde malumunuz Almanya'da da olduğu gibi burada da yollarda onarım çalışmaları sürüyor. Ve Çek yollarında da parça parça bazı yerlerde yığılmalar söz konusu, şu anda da söz konusu. Fakat bu hani çok fazla da yolu aksatmamaya çalışıyorlar. Benim şahsi bir gözlemim tabii oldu Çek Cumhuriyeti'ndeki yollarda tecrübem. Onu da şöyle aktarabilirim. Çek sürücüleri araç takip mesafesine çok fazla dikkat etmiyorlar. Araç kullanırken çok fazla yaklaşabiliyorlar. Bir de sağ şeritte giden sürücüler sol şeritte geçerken dikiz aynasından kontrol yapmadan sol şeride geçiyorlar. Ve bazen riskli durumlar meydana gelebiliyor. Bu konuda özel bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir diğer konu da Prag malum çok turistik bir şehir. Çok popüler bir destinasyon. Gerek Türkiye'den olsun gerek Avrupa içinde Avrupalı turistlerin de geldiği. Geçen sene 6 milyon turist ağırlayan bir şehir. Vatandaşlarımız Türkiye'ye giderken yol üzerinde Prag'da soluklanmak, bir mola almak isteyebilirler. Ben de tavsiye ederim. Özel araçlarıyla gelen vatandaşlarımızın şehir merkezine girdiklerinde mavi çizgili park yerlerine park etmemeleri önerilmiştir. önem taşıyor. Çünkü mavi çizgili yerler o merkezde özel olarak kart alınmış merkezde yaşayanlara ait yerler ve buraya park eden özellikle yabancı plakalı araçların tekerleklerine kelepçe takıyorlar ya da aracı çekiyorlar. O yüzden beyaz çizgili park yerlerine ya da merkezde bulunan bazı otoparklara ya da alışveriş merkezlerinin parklarına park etmelerini tavsiye edeceğim. Ayrıca araçlarda da görünen yerlerde navigasyon cihazı gibi maddi değeri olabilecek cihazların bulunmaması güvenlik açısından tavsiye edilebilir.
Evet. Peki yolculuk esnasında yaşanan en büyük problem nedir Sayın Mehmet Taylan Tokmak?
Çok fazla problem yok açıkçası ama Çek Cumhuriyet'in en gelişmiş otoyolu D1 isimli otoyol. Bu otoyol Prag'dan Brno şehrine kadar gidiyor. Bu da yine çift şeritli bir otoyol. Yani çok geniş bir yol değil. Yol altyapısı çok fazla gelişmiş durumda değil. Brno yolu üzerinde, D1 yolu üzerinde de yolun yapısı biraz kasisli yapılmış. Hızlı gidildiğinde, yani süratli gidildiğinde biraz kesiyor. Böyle bir sıkıntı var. Onun dışında şu anda tahminimce bu yol üzerinde 4-5 noktada farklı onarım çalışmaları devam ediyor. Fakat yan yollara kapılması halinde de yan yollar hepsi tek şeritli. Önünüzde bir ufak kamyonetin arkasına takılmanız gereken, hızınızın 40-50 kilometreye düşmeniz gereken çok ufak yollar. O yüzden fazla alternatifi bulunmuyor. Tek husus bu.
Peki yola çıkmadan bilgi alabilecekleri bir internet adresi ya da telefon var mıdır efendim?
Yol bilgisiyle ilgili olarak biz de Google servislerini kullanıyoruz. Bunun dışında eğer 3,5 tondan daha ağır bir vasıta kullanılıyorsa, yani tır, kamyon gibi araçlar, bunlar ülkeye girişlerinde bir elektronik geçiş cihazı kullanmaları gerekiyor. Bu cihaz ülke girişinde 1550 kron, yani yaklaşık 60 euro bir depozito ödenerek kiralanıp, ülkeden çıkarken sınır kapısında iade ediliyor ve bu depozito geri alınıyor. Bu araçlarda ödenecek yol ücretlerinin hesaplanması için bir internet sitesi var. Bu internet sitesi www.metocz.cz. Burada bir toll calculator denilen yol ücreti hesaplama bölümünde aracın emisyon sınıfı, dingil sayısı ve ülkeye giriş ve çıkış noktaları belirlenerek ne kadar ücret ödenmesi gerektiği hesaplanabiliyor.
Evet. Sayın Mehmet Taylan Tokmak, çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz, bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için biz de şimdiden iyi bayramlar diliyoruz sizlere.
Ben de iyi bayramlar ve iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz efendim. Prag Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Mehmet Taylan Tokmak, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu.
Beklerken geçtim, kim dayanır buna?
15.22 gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ramazan'ın son günlerindeyiz artık ve bayram heyecanı başladı. Almanya'daki Türkler açısından bakalım nasıl geçti bu Ramazan? Sevgili Cem Dalaman hattımızda, hemen merhaba diyoruz sevgili Cem Dalaman'a.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, nasıl geçti Türkler açısından bu Ramazan sevgili Cem?
Her şeyden önemlisi galiba çok sıcak geçti. Almanya'daki Türkler son yılların en sıcak Ramazan aylarından birini yaşadı. Termometre kısmen 35 dereceyi buldu ki bu Almanya için, Berlin için hiç de alışık olmayan bir durum. Bu tabii haliyle oruç tutandı, zorladı. Almanya'da alışık değiller bu kadar sıcak havalara. Onun dışında burada havalar Türkiye'den bildiğimiz mis gibi pide kokusu, işte davulcunun dandunları, televizyonlardaki özel programlar yok ama sosyal boyutuyla Ramazan Almanya'da Türklerin yaşamında da tabii çok önemli bir role sahip. Bugünlerde birlikte iftar açan aileler daha sıklıkla bir araya geliyorlar, arkadaşlar bir araya gelebiliyorlar. Ayrıca birçok kentte büyüklü küçüklü Ramazan şenlikleri düzenliyor. İnsanlar da oralara gidip biraz olsun Türkiye'deki Ramazan havasını, o atmosferi tatmak olanağı bulabiliyorlar bugün.
Evet, şimdi şenlik dedin de bu şenliklerden biri de Dortmund'da düzenleniyor. Avrupa çapındaki en büyük Ramazan şenliği olarak da biliniyor. Bu konuda neler anlatacaksın bizlere? Ne zaman şenlikler yapıldı mı? Nasıl geçti?
Evet, bu şenlik şenliği organize edenlere göre dünyanın en büyük Ramazan şenliği. Onu bilemiyorum ama Avrupa çapında gerçekten de en büyük Ramazan şenliği olduğunu söyleyebiliriz. Dortmund'da yapılıyor, sen de söyledin. 5 yıl önce başladı bu şenlik. Adı da Festi Ramazan. Dortmund Ruhr bölgesinde Türklerin çok yoğun olarak yaşadığı bir yer. Onun yanı sıra Almanya'nın uzak kentlerinden, Hollanda'dan, Belçika'dan, Fransa'dan Türkler ve başka Müslümanlar bu şenliğe gidiyorlar. Eğlenme fırsatı buluyorlar. Ramazan günlerini orada geçiriyorlar. Etkinliğe Almanlar da geliyor. Diğer milletlerden kişiler de büyük ilgi gösteriyor. Birkaç yıl önce birkaç yiyecek ve giyim standıyla başlamıştı Festi Ramazan. Geride kalan yıllarda devasa bir panayır ve pazar yerine dönüştü. Dile kolay 65 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden katılan 80'e yakın esnaf var. Orada koltuk takımı, yatak takımı, hatta ev bile satılıyor. 40'ı Türkiye'den olmak üzere yöresel lezzetler var. Müzik ve eğlenceler düzenleniyor. Dediğim gibi çok eğlenceli bir yer yani. Derlemek gerekirse.
Evet, evet, gerçekten çok keyifliymiş. Ben de gözümün önünde canlandırmaya çalıştım sen anlatırken. Şimdi Ramazan'ın başındaki görüşmemizde o günlerde oylanan Ermeni tasarısının kabulü nedeniyle Ramazan'ın ilk günlerinde İslami derneklerle yetkililer arasında gerilim yaşandığını anlatmıştın. Şimdi nasıl o gerilim, o atmosfer sonradan değişti mi acaba?
Evet, Ramazan günleri çok güzel geçti ama o gerilim Ramazan'da da devam etti Nilgün. Almanya'da bu sene özellikle İslami kuruluşlar ve Alman politikacılar tarafından verilen iftar davetlerine senin de bahsettiğin gibi Alman meclisinin aldığı Ermeni soykırımı kararının gölgesi düştü, bunu söylememiz gerekiyor. Önce Berlin'in en büyük camisi olan Şehitlik Camii'nde son yıllarda gelenekselleşen Alman siyasetçilerle Türk toplumunun temsilcilerini bir araya getiren iftar etkinliği Meclis Başkanı Norbert Lambert ve bazı Türk kökenli politikacılara saldırı olabileceği tehditleri yüzünden iptal edildi. Bu günlerce konuşuldu. Alman basınında çok yankı buldu. Ardından Türkiye'deki Diyanet Teşkilatı'na bağlı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB adlı örgütün Hamburg'daki camisi iftara davet ettiği Federal Uyum Bakanı Aydan Özoğuz'a Ermeni tasarısına evet dediği için iftara gelmeyin çağrısını içeren bir mektup yolladı. Bu da maalesef tabii Alman basınında çok olumsuz bir şekilde yansıdı. Bu konu Almanya'da belirttiğim gibi çok konuşuldu. Ben de bu konuyla ilgili bir soruyu İTİP Genel Sekreteri Bekir Alboğa'ya yönelttim. Ve o da dedi ki bu tatlı olaylar keşke yaşanmasaydı, daha keyifli bir Ramazan geçirebilseydik dedi. Söylediklerini birlikte dinleyelim.
Camilerimizin kapısı herkese açık. Kendi cemaatimizden herhangi bir şüphemiz yok. Fakat maalesef son zamanlardaki gelişmelerden sonra cami avlularında tanımadığımız insanların geldiğini arkadaşlarımız haber verdiler. Dolayısıyla olumsuz bir tablo olmamasını arzu ettiler. Herhangi bir Ramazan'ın ruhuna, iftarın maneviyatına uygun bir ortamın oluşmaması için çok çaba sarf etti arkadaşlarımız. İnsanlar farklı siyasi görüşlerde olabilirler. Biz parlamentonun vermiş olduğu kararı da kabul etmek zorunda değiliz. Herkes demokratik bir ülkede, hukuk devletinde alınan kararları tenkit etme hürriyetine sahip haizdir. Ama şu yok, insanları siyasi görüşlerinden dolayı tehdit etmek, onlara ölüm tehdidi savurmak, bizim dinimiz bunu kabul etmez. Ve biz bunu son derece net ve yalın bir şekilde, hiç amasız, hiç kayıtsız şartsız şunu söyledik. İnsanların canlarına, hayatlarına yönelik tehditleri asla kabul edemeyiz bir Müslüman, bir rahmet cemaati olarak. Ve bu sözümüzün arkasındayız.
Evet, senin de az önce söylediğin gibi keşke yaşanmasaydı sevgili Cem Dalaman. Bu Ramazan da böyle geçti. Biz Türkiye'den herkesin bayramını kutluyoruz. İyi bayramlar diliyoruz sana da ve orada yaşayan tüm vatandaşlarımıza da.
Ben de buradan Almanya'nın başkenti Berlin'den tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, keyifli bayramlar diliyorum. Ve yeniden bir araya gelene dek hoşça kalın diyorum.
Teşekkür ediyoruz sevgili Cem Dalama.
Acılarım demindeyim bu akşam. Pişman desen değilim, bir harmanım bu akşam. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı, benim dermanım yok. çekip vuranım yok, günüm yok.
Dünden kalanlar. Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin Dünden Kalanlar köşesinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte yine. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Evet, Ramazan dedik, onun da sonlarına geldik ama her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da nerede o eski Ramazanlar diye hep söyledik, hep durduk, hep söylendi. Biz de dedik ki tarihte geriye doğru bir yolculuk yapalım, o eski Ramazanlara bir bakalım istedik. Evet, saraylardan mı başlayalım, nasıl geçiyormuş Ramazanlar?
Öncelikle Nilgün Hanım, tabii bu elim terör saldırısında hayatını kaybedenlere gerçekten de başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanede olanlara, yaralılara da acil hayırlı şifalar diliyorum. Gerçekten çok üzüldük. Yani çok. Bu bayramımız ne kadar bayram olarak geçecek? Evet. İnşallah bundan sonrasında en azından tedbirler alınır. İnşallah bundan sonrasında böyle elim üzücü olaylar yaşamayız.
Yaşanmaz. Son olsun, evet, son diyoruz olsun her
diye
seferinde.
Dua edelim bu güzel Kadir gecesinde de inşallah. Evet, yani bayramların gerçekten eski tadı kalmadı diye hep geçen hafta da Ramazanların eski tadı da kalmadı diye konuşmuştuk. Bayram için de benzer şeyler söyleniyor. Tabii hani bir taraftan hayatın gerçekleri de var. Gerçekten de daha hızlı, daha yoğun çalışma hayatının getirdiği yükler herkesi bu anlamda yorduğu için istediğimiz ölçüde, istediğimiz kadar geleneklerimizi veya o eski bayramlarda yaptığımız adetlerini yerine getiremiyoruz. Bir kısmı da zaten hani saray gelenekleri açısından bakıldığında kendi içerisinde de, Osmanlı'nın kendi içerisinde de sonlara doğru bazıları değişmiştir. Yani bazıları süreklilik göstererek günümüze kadar gelmekle birlikte bir kısmı kendi içinde de zaten değişiklik göstermiştir. Yani bir anlamda baktığımızda her aslında kültürel ögenin zamanla bazı yönlerinin devam ettiğini, bazı yönlerini değiştiğini görüyoruz. Yani evet, bu hayatın aslına bakarsanız bir noktada gerçekliği. Tabii hani cülüs törenlerinden sonra en önem verdiği törenlerden bir tanesi bu anlamda Osmanlı'nın kurban ve Ramazan bayramlarındaki törenler. Muayyede töreni ya da bayram alayı dediğimiz alaylar bir ihtişamını, yani sadece aslına bakarsanız dini bir bayram, dini bir vecibe yerine getirmek değil, aynı zamanda da bir anlamda imparatorluğun, devletin gücünün, ihtişamının sergilendiği törenler haline dönüşüyor. Özellikle de Fatih döneminden sonra Fatih Kanunnamesi'nde de çok detaylı bir şekilde bayram merasimlerinin nasıl kutlanılacağı, protokolü, nelerin yapılacağı çok detaylı bir şekilde buradan da aslına bakarsanız bir anlamda ne kadar önem verildiğini görmek mümkün. Ne kadar detaylı bir şekilde anlatılması o kadar da devletin artık hani klasik bir yapıya büründüğünün, bir anlamda devletleştiğinin ve bu anlamda da devlet teşkilatının ne kadar gelişmiş olduğunun bir göstergesi. Tabii bunun da dediğim gibi ilerleyen yıllarda Tanzimat ve sonrasında batılılaşmanın etkisiyle de yabancıların, elçilerin gelmesiyle birlikte de bir anlamda daha farklı bir devlet törenine dönüştüğü de bir gerçek. Yani bir taraftan dini vecibeler yerine geçiyor, bir taraftan böyle. Bir taraftan da tabii bunun bir halk boyutu var. Birlik beraberliğin yaşanması. Hani insanları birbirine kenetleyen, devlet halk bütünleşmesini sağlayan. Çünkü bir bayram alayında padişahın o camiye gidişini halk da seyrediyor ve hani bir anlamda halkın padişaha ulaşmasını sağlayan başka yönler de var ama hani bir törendir bu anlamda baktığımızda. Dediğim gibi biraz önce kendi içerisinde padişahın hangi tarafında, sağında solunda kimler yer alacak, padişah nasıl oturacak, kimler nasıl, hangi sırayla, hangi adetler yerine getirilerek selamlayacak, bayramlaşacak, bunların hepsi belirtilmiştir. Özellikle hani gördüğümüz en hani önemli şeylerden bir tanesi bizde zaman zaman gene yapıldığı gibi mesela bazı dönemler af kanunları çıkarılıyor değil mi mahkumlar için. Bu özellikle mesela Osmanlı Devleti'nde bayramlardan önce cezasının 1/3'ünü çekmiş gene her suçlu için değil ama bir kısım suçlu işi için mesela aflar çıkarılıyordu. Gene özellikle hala devam ettirilen geleneğimiz bayramlardan önce yeni kıyafetler diktirilmesi tabii o zaman diktirilmesi söz konusu. Böyle hazır alma diye bir şey yok. Hatta şimdi yerimizden bile kalkmıyoruz. İnternetten sipariş ediyoruz kapımıza geliyor. O zaman daha öncesinden çünkü dikme olduğu için ve daha kumaşların bulunması falan zor olduğu için.
O zamanlar belki de hani bayramdan bayrama da alınıyordu. Çok da şimdi o kadar çocuklarımıza da kendimize sürekli de sürekli ki. Alıyoruz ki bayramda belki almak gereğini bile hissetmiyoruz. Yeni bir şey giymek gereğini hissetmiyoruz.
Gerçekten şimdi ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Sağ olsun dayımın kızı Servet teyzem özel olarak bize elbise dikerdi ve bizim için çok kıymetliydi. Çünkü gerçekten o satın alınacak bir şey değildi ve satın alınsa bile onun kadar kıymetli olmazdı. Bizim için onu giymek, onunla dolaşmak o bir hatıraydı. Evet. Sonrasında saklardık hani bir bayramlık kıyafet diye bir şey vardı. Şimdi sürekli yeni bir şeyler alındığı için ve hani eskisi gibi dediğim süreçler olmadığı için terzi dikme süreçleri olmadığı için tabii kıymetini de o kadar anlamıyorlar çocuklar ve dolayısıyla da o hani bayram kıyafeti, bayram bohçası dediğimiz içinde işte hediyenin olduğu, kıyafetin olduğu, bayram bohçası dediğimiz şeyin de çok fazla bir anlamı yok ama o zaman böyle
aslında belki hala devam eden görenekler var. Var ama şekil değiştirdi. Evet. Mendilin arasında verilen harçlığın yerine belki de şimdi kontörler aldı. Kontör diyoruz değil mi?
Yani lokum, harçlık, şeker yerine göre mesela hala çocukların ellerinde torbalarla mahalleleri dolaştığını görüyorum ama o zaman mesela belli yerlere gidilirdi. Çocuklar her yerde dolaşmazlardı. Şimdi bakıyoruz mesela daha farklı bir hale gelmiş durumda. Biraz da tedirginlikten, şehir hayatına verdiği tedirginlikten dolayı. O zaman böyle bir korku yok tabii ki. Çocuklar birçok yere gidip bu şekilde şeker topluyorlardı. O şeker toplama da çok önemli bir şey. Aslına bakarsanız şeker bayramı denilmesinin de iki türlü açıklamasını söylüyor tarihçiler. Bir tanesinde şükür kelimesinden benzer yazıldığı için şeker bayramına dönüştüğü. Çünkü İd-i Fıtr dediğimiz hani şükür bayramı ya da İd-i Said dediğimiz mübarek bayram anlamına gelen bir kelime kullanılıyor normalde ama sonrasında bu şükür kelimesi şeker olarak ifade edildiğini mesela Murat Bardakçı söylüyor. Bir kısım tarihçi de şeker gerçekten önemliydi. Hani uzun bir açlık döneminden sonra ilk yenilen şeylerden bir tanesi. Ramazan'dan sonra oruç açıldığında ve bayramda ağırlıklı olarak baklava, şeker ve ikramlar da ağırlıklı olarak böyle hediyeleşmelerde hep hani baklava gönderme, şeker gönderme, çocuklara şeker ikram etme, gelene şeker ikram etme olduğu için şeker bayramı adını biraz da şekere ağırlık verilmesinden, yani vücudun o açlıktan dolayı düşen şekerinin giderilmesi açısından böyle de ifade ediliyor. Hani dini anlamlar açısından bakıldığında daha farklı tartışılabilir tabii ki. Ben sadece hani bu anlamda Şeker Bayramı nereden gelmiş, neden Ramazan evet. Bayramı? Normalde Şevval'in ilk gününden itibaren kutluyoruz Ramazan Bayramı diyoruz ama hani sanki Ramazan'a çok kıymet verilmiş biraz önce söylediğim gibi. Gidilmesine tam tersine 11 ayın sultan diyoruz. Yani gidilmesine çoğu zaman üzülülmüş. Hı hı. Hani bayram kutlamak gibi denildiğinde Ramazan bayramı, Ramazan gitti ne güzel gibi bir algı yok. Tam tersine hani bunun bir idrakini yaptık, ne güzel şükür ki böyle bir süreci geçirebildik gibi bir Ramazan'ın sonrasında şükür bayramı olarak nitelendiriliyor. Tabii hani baktığımız zaman bu protokolün de çok kendi içerisinde detayları var. Ama mesela mehter sürekli çalınıyor. Daha sonrasında bu mesela bir mızıkayı hümayuna dönüşüyor ileriki yıllarda. Yani sarayda da kendi içerisinde bir takım şeyler dediğim gibi değişiyor. Ya da mesela işte Babu Saadet Kapısı'nın önünde yapılırken daha sonrasında Dolmabahçe'de muayede salonunda yapılıyor. Ya da işte öncesinde çok fazla hanımlar katılmazken Dolmabahçe Sarayı'nda bir kafesin arkasında onlara ayrılan lojada seyrediyorlar hanımlar da. Ya da yabancı elçiler daha önceden yabancılar giremezken şimdi yabancılar da bir ayrı lojada seyredebiliyorlar. Çok daha uzun sürüyorken biraz daha kısa sürüyor. Ya da bayram namazından önce bu protokol gerçekleştirirken bayramlaşma protokolü daha sonrasında bayram namazından sonra gerçekleştiriliyor. Böyle bir hani bir takım şeyler olmakla birlikte temel olarak uzun süre hatta bu el etek öpme durumları. Çünkü böyle bu tür herkesin yer veya el etek öpmesi de mümkün değil. Bu bile bir ayrıcalıktır. Yani aynı zamanda da hükümdara bağlılıklarını ve ona şükürlerini dile getirme yoludur o. Herkese de verilmiyor bu hak. Bu bile bir anlamda daha sonrasında bu bayramlarda yapılan törenleri izleyen yabancılar tarafından eleştirilmiştir. Yani böyle bir el etek öpme durumları ama bizde o her hareketin, bu protokoldeki her küçük noktanın kendi içerisinde bir anlamı vardır. Yani o yüzden de bence bu kendi içerisindeki protokol çok değerlidir. Hani bir devlet teşkilatı açısından çok önemlidir. Halka baktığımızda da halk şimdiki aşağı yukarı bizim kutlamalarımıza benzer kutlamalar gerçekleştiriyor. Gene işte bir bayram temizliği, Arife günü aynen Arife'den başlıyor sarayda da kutlamalar zaten Arife divanı dediğimiz bir törenle başlıyor. Aynı şekilde temizlik yapılması, işte yeni kıyafetlerin elinden geldiği kadar alınması, zengin olanların fakirlere hediyeler göndermesi, bir şekilde çocukları özellikle sevindirmek, her bayramda olduğu gibi özellikle Ramazan bayramında çocukların sevindirilmesi, hatta yağmalasınlar diye nahıl dediğimiz şeker ağaçlarının yapılması, mesela şimdi çocuklar doğum günlerinde pinyata falan diyorlar. Halbuki bizde bu nahıl geleneği çok güzel bir gelenek. Sünnet törenlerinde, düğün törenlerinde bu özel günlerde yapılan bir şey. Bayramlarda da buna benzer şeyler yapılıyor. Zaman zaman padişahın da katıldığı, büyük otağların kurulduğu şenlikler düzenleniyor halka açık bazı bayramlarda. Bunda da daha önce hani Ramazan eğlenceleri içerisinde bahsettiğimiz meddahlar, karagöz, hacivat gösterileri ya da işte cambaz oyunları gibi, güreş gibi bir takım spor aktivitelerinin yerine getirildiği eğlencelerin yapıldığını görüyoruz. Mesela bu bayramlar kadınların sokağa çıkmasına izin verilen az zamanlardan bir tanesi. Onların da bu şenliklere zaman zaman katılmasına izin veriliyor. Dolayısıyla bu anlamda hani bir sosyalleşme fırsatı, halkın birbiriyle de sosyalleşme fırsatı. Özellikle
aslında tüm bunları yaşamak ve yaşatmak hala elimizde.
Evet evet, bir kısmını da dediğim gibi gene de yaşatıyoruz aslında bakarsanız. Evet. Bir kısmında gene o hazırlık kısımlarında filan gene devam ettiriliyor ya da ziyaretler, bayram ziyaretleri. Özellikle gene nasıl Ramazan'da ziyafetler veriliyordu, bayramın ilk günde de gene ziyafetler veriliyor. Özellikle öğle yemeğinde zengin olanlar ya da devlet erkanı mümkün olduğu kadar çevrelerine böyle bu tür büyük ziyafetler verirlerdi. Diğer taraftan özellikle bu hediyeleşme dediğimiz şeyde mesela ellerinden geldiğince çok büyük ya da rüşvet anlamında değil ama bayramlarda hediyeleşmek bir gelenekti. Yani hani bunu devlet erkanına bir hediye veriyorum, bundan bir beklentim olduğu anlamında hı-hı. değil. Zaman zaman bu bir kitap olabilir, bir hat yazısı olabilir. Zaman zaman durumuna göre bir mücevher olabilir, hokka takımı olabilir. Hı-hı. Bu tür böyle küçük hediyeleşmeler devlet erkanı arasında gayet uygun bulunurdu. Bir de özellikle memurların amirlerinin evlerine giderek ziyaret etmeleri, amirlerin de onlara küçük hediyeler vermeleri gibi hı hı. bir gelenek vardı. Fakat 1845'ten sonra bunun çok masraflı olduğu düşünülerek nizamnameyle evet, düzenlenmiş ve yasaklanmıştır bu evet. da. Yani sadece çalışma yerlerinde yapılan ziyaret bayramlaşma yeterlidir denilip bırakılmıştır. Hmm. Hani bu anlamda baktığımızda şimdi de mesela hani bir anlamda herkesin evine gitseniz, bulunduğunuz yerde bütün amirlerinizin evine gitseniz evet. düşünsenize yani gerçekten hiç kimsenin öyle bir vakti var. Gerçekten evet. bunu fiziksel olarak da yapmak çok mümkün görünmüyor. O dönemde de dediğim gibi ilk başta yapılabilen şeyler daha sonra yavaş yavaş farklı bürokratik sistemler girdikçe maalesef bırakılmak zorunda kalmıştır. Yani değişiyor, hayat değişiyor
bir
ister
de,
istemez.
Günümüz koşullarında evet. düşününce herkesin oturdukları semtler yani geliş, evet gerçekten
değil.
Çok büyük sıkıntı.
Evet. Ya yani elimizden geldiğince yapmaya çalışalım. Bir ve beraber evet. olmak amaç temelde normalde. Bayramı tadında güzellikle kutlamak, mesela küslerin barıştırılması o zaman da var, bu zaman da var. Hı-hı. Küslüklerin giderilmesi anlamında, barış içerisinde bayramın yaşanması, fakirlere yardım edilmesi, sosyalleşme, bunları gene yapabiliriz.
Evet.
Yani bu anlamda yapmak mümkün ama hani büyük ziyafetler, herkesi ziyarete gideyim, hediyeleşeyim, bunlar hani mümkün olduğu kadar yapılsa bile gittikçe ister istemez hayat şartları sebebiyle daha azalan şeyler. Önemli olan bence temelindeki değeri yaşayabilmek, yaşatabilmek.
Örneğin komşuluk, o komşuluktaki işte evet. paylaşım, dostluk o kadar önemliymiş
evet,
ki.
Evet, evet.
Şimdi komşuluk da kalmadı diyoruz.
Evet,
işte
evet.
bununla beraber böylece bazı değerlerimizi de evet. Kaybetmiş oluyoruz. Aslında kalabalık ailelere baktığımızda sanki onlar biraz daha güzel yaşıyorlar, yaşatmaya
bayramı,
çalışıyorlar
evet,
o
evet,
bayramı
evet,
değil mi?
Evet, evet, evet. Yani hala mahalle
belki.
Kültürünün Hı-hı. olduğu yer lerde o devam ediyor. Yani mahallenin kendi içerisinde de mahalleyi bir büyük aileye benzetirsek eğer hala devam ediyor ama şehir şartları içerisinde bazen mahalleyi bırakın sokak hatta apartmanda bile tanıdığımız insanların azlığı
evet.
veya iletişim kurmanın sıkıntıları düşünülünce hani şikayet ediyoruz veya suçluyoruz insanları ama işte tatil olarak görüyor ama kiminle kutlasın? Yani ailesinin yanına gidebiliyorsa, maddi imkanları varsa gidiyor. Değilse kimle bayramlaşacak? Öyle bir ortam kalmadı artık şehirlerde. İster istemez uzaklaşarak kendi ailesiyle hiç değilse bir tatil hı hı. yapma niyetinde oluyor. Yani hani çok da suçlayamıyorum gerçekten bazı şeylerin yaşa ama hani bu temelinde yatan değere saygı göstermemek noktasına geliyorsa bunu irdelemek
evet,
lazım.
Evet, evet.
Çünkü bütün ülkelerde bayramlar milletçe kutlanan, daha önce diğer bayramlar içinde, milli bayramlarımız içinde konuşmuştuk. Hem milli hem dini bayramlarımız için aynı şey söz konusu. Milletleri millet yapan, birleştiren, insanları geleceğe yönelik hedeflere, ortak amaçlara yönlendiren vesilelerdir bunlar. O yüzden bu temelinde yatan değerleri korumak, birlik beraberlik duygusunu, birlikte bir şeyleri yapma
evet.
duygusunu korumak şartıyla yani tatilime giderim, ailemin yanına giderim. Gene ben burada olmasam bile, evimde olmasam bile gene o bayram duygusunu yaşarım. Yani o duyguyu yaşattıktan, yaşamaya çalıştıktan sonra
evet.
Bence o kültürü aktarmaya devam edeceğiz. Değişse bile bazı şeyler.
Hı hı, hı.
O yüzden hani böyle diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir şükür bayramı olarak gördüğümüzde gerçekten yapabildiklerimize, şimdilik yapabildiklerimize, devam ettirebildiklerimize tekrar şükredelim ve inşallah hem bugün Kadir Gecesi'ni hem de önümüzdeki bayramını dinleyicilerimizin kutlayalım.
Evet.
Güzel bayramlar geçirmelerini ve gerçekten de trafik konusunda herkesin kurallara riayet etmesini.
Evet,
çünkü
evet.
bayram bazen çok acıya dönüşebiliyor.
Kesinlikle.
Başka sebeplerden zaten acılarımız var.
Sevdiklerimize kavuşalım ya da bayramı bayram evet. gibi yaşayalım. İşte çocuğumla, eşimle bayramımı
evet.
geçireyim derken acıya dönüştürmeyelim gerçekten.
İnşallah. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Yine birlikte olmak dileğiyle İnşallah. Haftaya birlikte olacağız. Evet. Dinleyicilerimizle evet. Sevgili Gülün Karabağ.
Son programımız olacak sanıyorum yazın.
Evet, ondan sonra 3 haftalık bir sonra izin bir isteyeceğiz evet. dinleyicilerimizden. Evet. Sonra 1 Ağustos'ta yine tekrar dinleyicilerimizle görüşürüz. Kaldığımız yerden birlikte olmayı sürdüreceğiz. Bugün için tekrar teşekkür ediyoruz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ dünden kalanlar köşemizde hayatın seslerinin konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve sevgili dinleyicilerimiz sonuna geldik. Bugün de bu haftada hayatın seslerinin program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Didem Öztaşbaşı, Şule Özçakır, kumanda masasında Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu haftalık bu kadar diyoruz. Pazartesi günü yine beğeneceğinizi umduğumuz bir programla hayatın seslerinde başkentten yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi hafta sonları.
Taş bassın yerime dedi gönlüme, gönlüme. Taş bassın yerime dedi gönlüme, gönlüme. Emri olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne, aman aman üstüne, aman aman. Emri olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne, aman aman üstüne, aman aman.
Demiş biri daha yüzüme, yüzüme. Bakmasın demiş biri daha yüzüme, yüzüme. Emri olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme, aman aman sözüme, aman aman. Emri olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme, aman aman sözüme, aman aman. Toprak üstüme, üstüme, üstüme, aman aman üstüme, aman aman. Ay ben ölem atım toprak üstüme, aman aman üstüme, aman aman üstüme, aman aman üstüme, aman aman.
Sesleri.